İkinci ayrım, sayfa 15. Yeni tarım düzeni, Ali Ekber Yıldırım. Türk köylüsü, topraktan öğrenip kitapsız bilendir. Hoca Nasreddin gibi ağlayan, Bayburtlu zihni gibi gülendir. Ferhat'tır, Kerem'dir ve Keloğlan'dır. Nazım Hikmet. Dipnot Kuvayi Milliye, 4 Hapishaneden, YK'ya 5. Baskı 2005. Tarım neden önemli? Gezegeni esir alan koronavirüs, insanları evlere hapsederek dünyayı büyük bir hapishaneye çevirince, tarım ve gıdanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Tarımı değersizleştirmek, yok saymak için 10 tır domates bir telefon etmiyor diyerek tarımı küçümseyenler telefonun yenmediğini de görmüş oldu. Tarımsal potansiyeli çok yüksek ülkelerden birisi olmasına rağmen bunu yeterince değerlendiremeyenlerden biridir Türkiye. Pandemi sürecinde bu fırsat bir kez daha kapımıza geldi, yine değerlendiremedik. Kendi parasıyla arazi alıp çiftçiliği destekleyen, halkına tarımı sevdiren ve bu ülkenin gerçek sahibi, hakiki üretici olan köylüdür, yani köylü milletin efendisidir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuna sahip çıkılmadığı için bu ülkede yıllar sonra köylüye ananı da al git denildi. Bu anlayış devam ediyor. Çiftçi tarım yok sayılıyor. Pandemi şartlarında bile yok sayıldı. Birçok destek paketi açıldı, çiftçiye destek çıkmadı. Eve hapsolduğumuz günlerde raflarda, pazarlarda, manavlarda her türlü gıda ürününü bulabildiysek bunu çiftçilerimize, üretenlere borçluyuz. Doktorlar, uzmanlar koronavirüse karşı korunma önlemlerini açıklarken ne demişlerdi? Evde kalın, sokağa çıkmayın. Sonra da beslenmenize dikkat edin, sebze meyve tüketin, bağışıklık sisteminizi güçlendirin dediler. Beslenmemize dikkat etmemiz için çiftçinin sebze meyve ve tarım ürünlerini üretmesi gerekiyor. Çiftçiler mazot, tohum, ilaç, gübre, elektrik gibi girdilerdeki yüksek fiyat artışlarına rağmen, hayvancılıkta yem fiyatları sürekli zamlanmasına rağmen üretimi sürdürmeye çalışıyor. Ancak koronavirüs sürecinde çiftçilerimiz gerçekten çok zor günler yaşadı. Kırsalda yaşayanlar unutuldu. Alınan önlemler çoğunlukla şehirde yaşayanlar içindi. İlk vakanın yaşandığı ve sonrasında tam kapanmanın yani sokağa çıkma yasağının uygulandığı günleri hatırlayın. Şehirde yaşayanları evde tutmanın zor olduğu günlerde, evden çıkıldığında virüsün ölümcül riskiyle karşı karşıya kalınıyordu. Aşı yoktu. Tedavi konusunda deneyim kazanılan günlerde. Kırsalda yaşayanlar ise dışarıya, tarlaya çıkamasaydı kıtlık riskiyle karşı karşıya kalınabilirdi. O dönem sebze başta olmak üzere birçok ürün için ekim zamanıydı. Market raflarında, pazarda, manavda, ürünlerde kıtlık olmaması için çiftçinin tarlasına gitmesi gerekiyordu. Üretmeden tüketiyoruz. Markete gidince her şeyi alıp tüketeceğimiz dönem değil artık. Üretmezsek tüketemeyiz. Bazıları zannediyor ki markete her gittiğinde raflar dolu olacak. Bu ürünler marketlerde, alışveriş merkezlerinde yetişmiyor. Bunları üreten çiftçiler var. Çiftçiler tarlaya girmezse raflara koyacak ürün de olmaz. Bu nedenle gerekli önlemlerin alınarak çiftçinin üretim yapması önemliydi. Başlangıçta yaşanan bazı aksaklıklardan sonra çiftçi tarlasına, bağına, bahçesine gitmeye başlayınca üretimde önemli bir aksama olmadı. O günlerde virüse karşı canı pahasına mücadele eden, olağanüstü çaba gösteren doktor ve tüm sağlık mensuplarına teşekkür etmek için akşam saat 9'da balkonlara çıkıp onları alkışlıyorduk. Alkışlamamız gereken bir kesim daha vardı. Tarım ve gıda ürünlerini üreten çiftçiler, o ürünleri işleyerek tüketiciye ulaştıran işçiler. Çiftçileri, işçileri sadece pandemi döneminde değil her zaman ayakta alkışlamamız gerekiyor. Pandemi döneminde bir kez daha görüldü ki tarlada, ahırda, bağda, bahçede işler fabrikadaki gibi yürümüyor. Üretimin iklime, toprağa ve ekolojiye bağlı bir süreci var. Her işin yapılması gereken bir zamanı var. Tohum ekim zamanını, gübre zamanını, budama zamanını kaçırırsanız üretim takvimi değişir. Üretim alamazsınız, verim düşer. Ayrıca iklim koşullarına bağlı olarak 2 ürün, 3 ürün alınan topraklarımız var. Birinci ürünü ekemezsek, yani domatesi, biberi, hıyarı zamanında ekemezsek ya da gecikme olursa bu ürünlerin yerine ekilecek ikinci ürün de bundan olumsuz etkilenir. Çiftçi bu nedenle sürekli zamanla yarışıyor. Bu nedenle pandeminin ilk günlerinde çiftçiler çok endişeliydi. Sadece sağlıkları için değil, ürünleri için de. Tarlaya gitmek zorunda olduklarını ama gidemediklerini söyleyen de vardı. Çocukları evde bırakıp tarlaya gittiğini söyleyen de. Eskiden olduğu gibi herkes kendi tohumu ile üretim yapmıyor, yapamıyor. Birbirini etkileyen işler var. Bir çiftçi domates üretip satmak istiyorsa 2 ay öncesinden fideciyle anlaşıyor, sipariş veriyor. Fideci tohumu ekiyor, ortalama 30-35 günde fideyi yetiştiriyor ve çiftçiye veriyor. Çiftçi onu seraya, tarlaya dikiyor, birçok sebzede durum aynı. Sadece üretim süreci değil, hasat, pazarlama, taşıma, lojistik ve daha birçok halkası var bu zincirin. İhracata çalışan bir üretici pandemi nedeniyle ihracat yapamazsa, yani çiftçi ürünü satamazsa yeni ürün ekmesi çok zor. Bitkisel üretimdeki bir aksama hayvancılığı da olumsuz etkiler. Mısırı, arpayı ve yem bitkilerini zamanında ekmezseniz verim azalır. Hayvanlara verecek yem bulunamaz. Türkiye yılda ortalama 6 milyon tonun üzerinde mısır üretiyor. Yetmiyor, yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 2-3 milyon ton ithalat yapıyor. Dünyada mısır fiyatları yükseldi. Dövizi nereden bulacağız? Bulduk diyelim, mısırı nereden alacağız? Her ülke kendi derdine düştü. İthalat kolay ve ucuz değil. Rusya tahıl ihracatını durdurdu. Türkiye 2019'da 10 milyon ton buğday aldı. %80'i Rusya'dan. Şimdi paramız olsa bile Rusya satmam diyor. Ne yapacağız? Buğday olmazsa un olmaz, ekmek olmaz. Olsa da çok pahalı olur. Fabrikayı kapatırsınız, ineğin memesini kapatamazsınız. Kırsalda yaşayanlar için hayvancılık vazgeçilmez bir faaliyet. Hayvanlar da insanlar gibidir. Süt, et ve yumurta üretimi için hayvanlar öncelikle sağlıklı olmalı. Bunun için iyi beslenmesi, bakımın iyi yapılması, hastalıklardan korunması gerekiyor. İneğin günde en az 2 kez sağılması gerekir. Fabrika gibi kapıya kilidi vurup üretime ara veremezsiniz. İneğin memesini kapatamazsınız. Sağmak zorundasınız. Sağılan sütün zaman yitirilmeden soğuk zincire girmesi, bunun için de çiftçinin ineğini sağdıktan sonra sütünü köye gelen kooperatif veya süt alıcısına teslim etmesi gerekiyor. Ancak bu işler pandemi sürecinde zora girdi. Alıcılar süt alımını azalttı. Çiftçi sütü satamazsa hayvanlarına yem alamaz, kendi geçimini sağlayamaz. Şehirde yaşayanlar ise içme sütü, yoğurt, peynir, ayran, tereyağı bulamaz. Koronavirüs nedeniyle insanlar eve kapanınca sadece nohut, mercimek, fasulye, makarna stoklamadı. Et satışlarında da ciddi artışlar oldu. Kurban Bayramı döneminden daha fazla et alındı. Ekonomik durumu iyi olanlar et stokladı. Bu nedenle karkas etin fiyatı 32 liradan 39 liraya kadar çıktı. Tavuk etinde de satışlar ilk hafta patladı, sonra bıçak gibi kesildi. Toplu üretim yerleri, restoranlar, kurum yemekhaneleri kapanınca satışlar durdu. Satışlar marketler üzerinden sürdü. Üreticinin, yetiştiricinin et, süt, yumurta üretmesi için gerekli desteğin sağlanması şart. Markette, mandırada, bakkalda süt, yoğurt, peynir, tereyağı, et ve et ürünlerinin olması için hayvancılığa yönelik özel önlemlerin alınması, bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın harekete geçmesi, gerekli önlemleri alması gerekiyordu. Ancak üreticiye destek olacak bir adım atılmadı. Fransız Bakanı çiftçilere ve tarım işçilerine mektubu. Koronavirüs ortaya çıkınca Çin, Amerika ve Avrupa hem insanların sağlığı için hem de beslenmesi, yani tarım ve gıdada üretimin devamlılığı için önlemler aldı. Açıklanan destek paketlerinde tarım ön sıralardaydı. Bizde açıklanan hiçbir pakette tarım desteği yoktu. Sadece bir pakette 2 aylık Mayıs-Haziran 2020 dönemine ait düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi. Koronavirüsün çıktığı günlerde Fransa Tarım ve Gıda Bakanı Didier Guillaume çiftçilere ve tarım işçilerine mektup yazdı. Önce yaptıkları iş için, ürettikleri için ülke adına teşekkür etti. Siz olmazsanız biz yaşayamayız. Bu zor günleri aşamayız. Üretime devam edin, devlet olarak yanınızdayız, size güveniyorum dedi. İtalya Tarımsal Politikalar Bakanı Teresa Bellanova, krizin başlamasıyla hemen Avrupa Konseyi'ne başvurarak çiftçilere desteklerin arttırılmasını istedi. Tarımsal üretimin devam etmesi için Avrupa'yı harekete geçirdi. İngiltere'de Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanı George Eustace, tarımda işlerin yürütülebilmesi ve mevsimlik işçi açığının kapatılması için İngiliz vatandaşlarının meyve sebze hasadına yardım etmelerini istedi. Dışarıdan işçi getirilemeyeceği için önlem aldılar. Almanya Tarım Bakanı Julia Klöckner, gıda arzında sorun olmayacağını, bunun için her türlü desteği sağlayacaklarını ve gerekli önlemleri aldıklarını kamuoyuna açıkladı. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, hiçbir üründe sıkıntımız olmaz diye genel bir şeyler söyledi.
Buğday stoklarımız yeterli. İleride sorun olmaması için Cumhurbaşkanımıza ithalat yetkisi için gerekli başvuruyu yaptık dedi.
Et ve Süt Kurumu'nun depolarının ağzına kadar etle dolu olduğunu söyledi. Ama ihtiyaç olursa ithalat yaparız dedi. Yani diğer ülkeler üretim için çiftçiye destek olmak için seferber olurken bizim bakan ithalat için seferber oldu. Daha önce de paramız var ki ithal ediyoruz demişti. Şimdi paramız olsa bile ithalat yapamayacağımızın farkında değil. Pandemi başladığında sınırlar kapatıldı. Her ülke kendi vatandaşının gıdasını sağlamaya öncelik verdi. Bu nedenle ihracata engeller konuldu. Türkiye henüz vaka görülmeden 7 Ocak 2020'de soğan ve patates ihracatını ön izne bağladı. 19 Temmuz 2020'de bu uygulamadan vazgeçti. Limonda ise 7 Nisan'da ihracat ön izne bağlanarak fiili olarak yasaklandı, yasak 4 ay sürdü. Rusya tahıl ihracatını durdurdu, buna benzer birçok önlem alındı. Yani paranız olsa da tarım, gıda ürünlerini ithal etmek zorlaştı, bu nedenle üretmek zorundayız. Bunun için tohumdan başlayarak kendi üretimimizi kendimiz yapmalıyız. Her fırsatı dile getirdiğimiz gibi dünyada açlık, gıda sıkıntısı yaşayacak en son ülke Türkiye'dir. O kadar büyük bir potansiyele sahibiz ki hem kendi ihtiyacımızı hem de dünyanın önemli bir nüfusunun bazı ürünlerdeki ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliriz. Fakat tarımı, kırsalı yok sayarsanız üretemezsiniz. Bu potansiyeli değerlendiremezseniz açlık da olur, kıtlık da. Raflarınızda ürün olur ama insanların alım gücü yoksa o da bir kıtlıktır. Bu nedenle salgınla mücadele kadar tarım ve gıda üretimi de çok önemlidir. Çiftçiye ucuz mazot ve gübre hayal mi? İzmir Balıklıova'dan Çeşme Ildırı yoluna döndükten sonra dağın yamacına doğru sol tarafta yaşlı bir kadın çok lezzetli dağ inciri satıyordu. Yoldan geçenleri incir satmak için akşama kadar orada beklerdi. Tek müşterisi oradan arabayla geçen yazlıkçılardı. İncirleri çok lezzetliydi, konuşmayı çok sevmezdi. Çok kısa sohbetlerimiz oldu. Bir seferinde gazeteci ve tarım yazarı olduğumu öğrenince aramızda şu diyalog geçmişti. ''Madem gazetecisin mazotu yaz, mazot çok pahalı.''
''Teyze, senin mazotla ne işin var? İncirleri dağdan toplayıp burada satıyorsun. Mazot kullanmıyorsun. Nereden biliyorsun pahalı olduğunu?''
''Köylüler öyle diyor. Bütün paralarını mazota veriyorlarmış. Yine yetmiyor. Mazot ucuz olsa her şey daha ucuz olurmuş. Çiftçinin belini büktü.''
Ayrılırken ''Mazotu unutma!'' diye bir daha tembih etti. Kırsalda kiminle konuşsanız incir satan kadın gibi mazotla ilgisi olmayanlar bile şikayetçi. Çiftçi mazottan, gübreden, enerjiden, girdi fiyatlarının çok pahalı olmasından yakınır. Türkiye'de tarımsal üretimin önündeki en büyük engellerden biri girdi fiyatlarının çok yüksek olması. Çiftçinin üretim maliyetlerini çok arttırıyor. Ürün fiyatları aynı oranda artmadığı için çiftçi çoğu zaman zarar ediyor, para kazanamıyor. Girdi fiyatlarının yüksek olmasının temel nedeni ise dışa bağımlılık. Bitkisel üretimde kullanılan mazot, gübre, zira, ilaçların büyük bölümü ve tohumunda bir bölümü ithal ediliyor. Hayvancılıkta en temel girdi olan fabrika yeminde kullanılan ham maddelerin yaklaşık %60'ı ithalatla sağlanıyor. İthalat ucuz değil. Ayrıca dövizdeki her artış girdi fiyatlarını artırıyor. Girdilerde dışa bağımlılığın azaltılması gerekiyor. Bu kısa ve orta vadede zor görünüyor. Örneğin kimyasal gübrenin ham maddesi olan doğal gaz, fosfat kayası ve diğer ham maddeler Türkiye'de yok. Petrol yok. Mazotun içeriden sağlanması mümkün değil. Sadece hayvancılıkta kullanılan yem ham maddelerinin bir bölümü içeride üretilebilir. Bu dışa bağımlılık uzun vadede çözülecek bir sorun. O zaman kısa ve orta vadede girdi fiyatlarını ucuzlatacak bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Girdiler üzerindeki vergilerin düşürülmesi veya sıfırlanması, girdi desteklerinin artırılması, üreticiye ucuz mazot, ucuz gübre sağlanması gibi önlemler alınabilir. Girdi fiyatlarında yapılacak iyileştirmelerle tarımsal üretimi, gıda üretimini arttırmak mümkün. Tüketicinin gıda ürünlerini daha uygun fiyata alması sağlanabilir. İhracatta rekabet şansı artar. İthalat azalacağı için ülkenin dövizi dışarıya çıkmamış olur. Bu yönüyle sadece mazotun değil, gübre, tohum, ilaç ve hayvancılıkta yem maliyetinin düşürülmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilmesi ve gıda güvencesinin sağlanması çok büyük önem taşıyor. Tarımda girdi maliyetleri düşürülmezse büyük zorluklarla üretim yapan, özellikle küçük aile çiftçiliği büyük ölçüde yok olur. Üretim yerine ithalata dayalı tarım ve gıda politikası egemen olur. Her ay başında gıda ürünlerinin enflasyona neden olduğu tartışması artarak devam eder. Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatı ile ithalatı arasındaki makas ithalat lehine açılır. Aslında çiftçiye mazot ve gübre desteği sağlanıyor fakat çok yetersiz. Özellikle 2021 yılının son aylarında üst üste yapılan zamlarla mazot ve gübredeki fiyat artışı üretimi engelleyecek boyuta geldi. Bu satırların yazıldığı 2021'in son günlerinde mazotun litresi 11 liradan üzerindeydi. Hükümetin 2017 yılından bu yana mazotun yarısı bizden diyerek çiftçiye verdiği destek, bırakın mazotun yarısını, üçte birini bile karşılamaya yetmiyor. Cumhurbaşkanlığının 11 Kasım 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2021 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin kararına göre 2021 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına mazot desteği 22 lira. Pamuk ve çeltikte dekara 68 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek üretiminde 24 lira, patates ve soya üreticilerine 30 lira, yağlık ayçiçeğinde dekara 29 lira mazot desteği ödenecek. Dane mısırda mazot desteği dekara 27 lira, kanola ve aspirde 20 lira, kuru soğan ve yem bitkilerinde 19 lira, yaş çay ve fındıkta dekara 18 lira, zeytin de dahil diğer ürünlerde dekara 17 lira mazot desteği ödeniyor. Madasa bırakılan tarım arazileri için 8 lira mazot desteği var. Verilen destek ve mazot fiyatlarına bakıldığında üreticinin 2-3 litre mazotu ancak alabildiği görülüyor. Mazotun en çok kullanıldığı ve desteğin de en yüksek olduğu pamuk ve çeltikte verilen dekar başına 68 lira destekle 2021 sonunda 6 litre civarında mazot alınabiliyor. Bu destekle çiftçinin üretim yapması çok zor. Bunun yerine çiftçinin kullandığı mazottan alınan özel tüketim vergisi ÖTV kaldırılsa, katma değer vergisi KDV oranı düşürülse gerçekten önemli bir destek olur. Çünkü mazottaki yüksek fiyatın en önemli nedeni vergilerdir. Türkiye'de çiftçi ucuz mazot konusu uzun yıllar tartışıldı. Çiftçi ucuz mazot, renkli mazot vaadinde bulunan siyasetçiler oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP, 2002 seçimlerine girerken kırsala yönelik en önemli vaatlerinden birisi ucuz mazottu. Recep Tayyip Erdoğan o günlerde her seçim mitinginde mazotu ucuzlatacağız diyordu. Kırsalın oyunu almasında bu vaat önemli rol oynadı. Çiftçiye mazot desteğini de ilk kez AKP hükümeti başlattı. 2003 yılında başlatılan mazot desteği başlangıçta hangi ürünü ekerse eksin dekar başına sabit bir destek olarak başladı. O yıllarda Uluslararası Para Fonu, IMF ve Dünya Bankası'nın dayatması ile doğrudan gelir desteği uygulanıyordu. Çiftçi üretsin veya üretmesin dekar başına bir destek ödeniyordu. 2003 yılında uygulama başlatıldığında kriter doğrudan gelir desteği oldu. Bu desteği alan çiftçilere mazot desteği ödemesi de yapılacaktı. Resmi gazetede yayınlanan destekleme kararnamesi de bu doğrultuda çıktı. O zaman henüz paradan 3 sıfır atılmamıştı. Dekar başına 3 milyon 900 bin lira mazot desteği ödenecekti. Yani bugünkü parayla dekar başına 3 lira 90 kuruş. Destek ödemesi iki taksitle yapıldı. Üstelik mazot kullanmayanlar bile bu destekten yararlandı. Çünkü mazot desteği üretim yapsın veya yapmasın tapusu olan herkese ödenen doğrudan gelir desteği kayıtları esas alınarak yapıldı. Daha sonra tepkiler üzerine ödemeler de farklılaşmaya gidildi. Mazotun daha çok kullanıldığı endüstri bitkilerine daha çok, mazotun az kullanıldığı sebze ve meyvelere daha az destek verildi. Fakat bu destek yine tapuya bağlı olarak verildi. Bu nedenle mazot desteğinden yararlananların bir kısmı gerçekte mazot almadı, görmedi, kullanmadı. Mazotu kullanan üretici ile hiç üretim yapmayan çiftçi aynı parayı aldı. Daha da tuhaf olanı mazot desteğinin çiftçi parası ile yapılmasıydı. Mazot desteği için bütçeye kaynak konulmamıştı. Üreticiye ödenmesi gereken doğrudan gelir desteğinden kesinti yapılarak üreticiye mazot desteği diye verildi. Mazot desteği ilk olarak üreticiye 2002 seçiminden 2 yıl sonra 2004'te ödenebildi. Verilen destek üreticiyi memnun etmediği gibi amacına uygun verilmediği için tam anlamıyla kaynak israfı oldu. Balıkçılık, denizcilik, yat sektörü ve uluslararası taşımacılıkta mazot desteği yerine vergi istisnası getirildiği için bu sektörler gerçekten ucuz mazot kullanıyor. Fakat çiftçiye aynı uygulama getirilmedi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.